Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Evet efendim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığımız dini ne kadar biliyoruz? Kime inanıyoruz? Tam olarak inandığımızın kim olduğunu biliyor muyuz? Nasıl inanıyoruz? Bu sorulara cevap aradığımız programımızı sürdürüyoruz efendim. İnandığımız, mensubu olduğumuz dinin bizden istediği şeylerden bahsediyoruz ve bahsettik. Önce inancın doğru dürüst olması gerektiğinden bahsettik. Yani biz Müslümanlar kendi ilahımıza bir Hristiyanın kendi ilahı olarak kabul ettiği varlığa inandığı gibi mi inanıyoruz? Bizim inancımızda, bizim aklımızdaki ilah tasavvuru, ilah kavramı bir Hristiyanın aklındaki ilah kavramı gibi midir? Bir Yahudinin aklındaki ilah kavramı gibi midir? Ya da doğudaki çeşitli din diye bilinen şeylerdeki ilah kavramı gibi midir? Bu konuların üzerinde durduk. Sonra Rabbimizin bizden neler istediğini, kulluk bağlamında neler istediğini ifade etmeye çalıştık. Tabii sadece Müslümanlık demek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek bunlardan ibaret değil. Onlardan daha, onlar kadar önemli bir başka husus iyi ahlak sahibi olmaktır. Çünkü eğer iyi bir ahlakınız yok ise bu kulluğun gereği olan ibadetler sizin üzerinize şık durmayacaktır. Yani Müslümanlık sağlam bir iman, tertemiz bir ahlaki yapı ve bunun üzerine emirlerin yerine getirildiği bir ibadet hayatıyla, o üçlü yapıyla mükemmele dönüşmektedir. Binaenaleyh, daha önceki programlarımızda ibadet deyince nelerin anlaşıldığı üzerinde kısaca durmuştuk. Son bir iki dersimizde de ahlak deyince nedir, neler olması gerekir? Yani sadece ahlaklı olmak ifadesi, ki birçok yerde dünyada böyle geçiyor. Ahlaklı olup ahlaklı olup. Peki nedir ahlaklı olmanın somut verileri? Bunları da yine Kur'an-ı Kerim'den ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinden görmekteyiz. Evet efendim, iyi insan olmak, İslam'ın öngördüğü kamil insan olmak, Peygamberi Zişan'ın ifadesiyle mükemmel olan ahlakı, güzel ahlakı tamamlayabilmek için gönderilen bir peygambere ümmet olmanın gerekleri, bir takım ahlaki kuralları da yerine getirmek, bunlara uymakla mümkün olmaktadır. Evet, biz daha önceki programlarımızda bu ahlaki ilkelerden bazılarından söz etmiş idik. Bugün de vaktimizin el verdiği ölçüde bunlara devam edeceğiz inşallah. Evet, bir kere Müslüman kimse elinden ve dilinden zarar görülmeyen kimsedir. Müslüman, Müslüman kardeşine zulmetmeyen kimsedir. Binaenaleyh, dedikodu yapmak, laf götürüp getirmek de İslam'ın sevmediği, Müslüman üzerinde şık durmayan ve ciddi anlamda yapanın kınandığı bir günahtır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bütün sahih hadislerin neredeyse ittifakıyla şu ifadeyi kullanmıştır. La yedhulul cennete kattatun. Yani laf götürüp getirenler asla cennete giremeyecektir. Giremeyecektir. Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki şu ifadesiyle de pekişmektedir.
Ve la yagtab ba'dukum ba'dan. E yuhibbu ahadukum en ye'kule lehme ahihi meyten fekerihtumu.
Hiçbiriniz diğerinin arkasından konuşmasın. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşinin arkasından konuşması ölü etini yemek gibidir. Nasıl ölü eti? Ölmüş kardeşinin etini yemek ne kadar iğrenç bir durumsa, bir Müslümanın o an yanında olmayan Müslüman kardeşi hakkında ileri geri konuşması bu kadar iğrenç bir durum ve asla bizi bir ömür boyu kazanmaya çalıştığımız cennete girmemize engel olan, asla buna izin vermeyen bir fiili durumdur. Ve maalesef kıymetli dinleyenler, bizler en çok günahı dilimizle işliyoruz. Çok kolayca işleyiveriyoruz. Çünkü konuşurken dilin kemiği yok derler ya hani. Ağzımızdan her şey çıkıveriyor. Sırlar çıkıyor, dertler çıkıyor, şikayetler çıkıyor. Dualardan fazla beddualar çıkıyor. Ama Peygamberi Zişan, siz bu dile hakim olursanız, siz dilinize kefil olursanız ben de sizin cennetinize kefil olurum buyurmuştur. Binaenaleyh, kişinin çektiği dilinin belası diye bir ifade, bir özdeyiş vardır. Ve Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de o gün biz dilleri susturacağız. Ağızlara mühür vuracağız. Elleri, ayakları, derileri konuşturacağız. Onun için bir rivayette şöyle, belki bir hadis, belki bir kelam-ı kibar. Her gün insanın diğer organları, eli, ayağı, gözü, kulağı yalvarırmış dile. Ne olur bugün başımı belaya sokma artık diye. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın bir gün elini diline götürmüş ve ısrarla çektiğini gördüler. Ne yapıyorsun ya Ebu Bekir? Buna sahip olamıyorum. Bu benim başımın belası haline geldi. Binaenaleyh dil afeti hiçbir şeye benzemez. Bir gün Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashabıyla oturuyordu. Dedi ki, iflas eden insan kimdir bilir misiniz? Ya Resulallah, ticaret yapmıştır ve artık elinde, kasasında, kesesinde ne bir altın, ne bir gümüş, ne bir para kalmış, batmıştır. Bu batan insana iflas eden insan denir. Denildiğinde hayır dedi. İflas eden insan kimdir bilir misiniz? Bir ömür boyu Allah'a kulluk eder. Allah'ın emirlerini yerine getirir, farzlarını yerine getirir, haramlarından kaçar, sonra emaneti teslim eder, ahirete gider. O mahşerde, mahkeme kurulduğunda bütün hesapları bitmiş, yapmış olduğu ameller fazla, günahları az olduğu ve neredeyse artık cennetlik diye karar verilecekken birinin çıkıp geldiği ve "Bir dakika ya Rabbi, benim bu adamda hakkım var." dediği kimsedir. Neden hakkı var? Çünkü bu benim arkamdan konuşmuş. Ben hakkımı helal etmiyorum Allah'a. Nasıl konuşmuş? Şöyle bir düşünelim. Mesela trafiğe çıktık. Trafikte her çeşit insan var. Araba kullandığınızı düşünün. Ve araba kullanırken kimlerin hakkında nasıl ileri geri konuşmalar var? Sanki herkes herkesi tanıyormuş da, herkes herkesin bütün günahını biliyormuş da, kim kimin çocuğudur, kim nasıl bir hayvandır, kim kimin nesidir. Bir yerden bir yere varıncaya kadar dilimizle girdiğimiz günahlar bizim yıllara bağlı amellerimizi alıp götürüveriyor, Allah muhafaza. Bu çok kötü bir şey. Onun için efendim, hiç tanımadığınız biri çıkacak. Ya Rabbi, benim bu adamda alacağım var. Nedir alacağın? Bu adam benim annem hakkında kötü şey söylemiş. Ya sen kimsin be adam, ben seni tanımıyorum. Ben falanca gün şu caddede şu arabayı kullanan kişiydim. Sen benim hakkımda şöyle şöyle birinin bir şeyi dedin. Ben senden davacıyım. İşte bu kimse bu anda davacı olduğunda, peki hakkını helal etmen için ne istersin deyince, 5 yıllık namazını istiyorum ya Rabbi dediğinde, bu insan batmış demektir. Güya namazları tam kılınmıştır. Güya ibadetleri yerine getirilmiştir. Ama gelip de 10 yıllık, 5 yıllık namazını istiyorum, ben hakkımı helal etmiyorum dediği zaman, sözüm ona, defterini tamamlayan bu insan iflas etmiş kimsedir diyor Hazreti Peygamber. Ne olacak şimdi? Güya namazları tam kıldık ama geldi adam aldı gitti. Peki bunun sebebi ne? Dil. Dile hakim olamamak insanı cehenneme götürür. Yine bir tekrar ediyorum peygamberimizin sözünü. Dilinize garanti edin. Dilinizle günaha girmeyeceğinizi garanti edin. Ben size cenneti garanti edeyim dedi Hazreti Peygamber. Dilinizle günaha girmeyeceğinizi garanti edin. Ben size cenneti garanti edeyim. Bu dil üzerine ve dilin afetleri üzerine o kadar ısrarla durdu ki ashab-ı kiramdan bazıları ağızlarına çakıl taşı almak zorunda kaldılar. İhtiyaç olmadığı sürece konuşmamak için. Çünkü çok rahatça konuşuyoruz. Oysa bu dedikodu, bu arkadan konuşma, bu laf götürüp getirme en büyük fitne sebeplerinden bir tanesidir. Ve bu Müslümana yakışmayandır. Bir Müslüman bir meclisi, bir odayı, bir oturumu terk ettiğinde arkasından emin olan kimsedir. Orada kalan Müslümanlar da gideni rahatsız etmeyeceği kesin olan kimselerdir. Eğer burada bir tahribat varsa, burada İslam ahlakı bu insanın şahsiyetine bir katkı sağlamamış, Müslümanlık bu adama oturmamış demektir. Bir gün Ebu Zer, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, Ebu Zer meşhur müezzin Bilal-i Habeşi ki zenciydi biliyorsunuz. Ona bir gün kara karının oğlu deyiverdi. Yani Bilal-i Habeşi zenci, elbette annesi de zenci. Ve bir şekilde senin annen de karaydı, sen de karasın der gibi kara karının oğlu deyiverdi. Bunun üzerine çok üzüldü tabii Bilal-i Habeşi. Ve gitti Resul-i Ekrem Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah, bu sahabi bana böyle bir şey söyledi ve ben çok rencide oldum. Peygamberimiz derhal çağırdı onu. Dedi ki sen böyle bir cümleyi nasıl kurarsın? İmanın yerleştiği kalpte böyle cahilce bir laf nasıl olabilir? Sende cahiliye adeti vardır dedi. Çünkü Allah'ın sana gönderdiği Muhammed Mustafa'nın dinini anlamış olsaydın eğer, sen ağzından böyle bir söz söylemezdin. O kadar sert bir tepki gösterdi ki kainatın efendisi, o sahabi Mescid-i Nebevi'nin kapısına yattı da yanağını, sağ yanağını toprağa koydu. Ey Bilal, ayağın da sol yanağıma basmadığın sürece ben buradan kalkmayacağım. Değil mi ki bu ağız bu terbiyesizliği yapmıştır? Değil mi ki kainatın efendisi bu kadar bunun üzerinde durmuş ve bu kadar sıkı tembihte sende cahiliye adeti kalmış gibi çok çetin bir ifade kullanmıştır. Ayağına basacaksın benim bu suratıma, ondan sonra içeri gireceksin demiştir. Şimdi bizi düşünelim. Kimlere neler söylüyoruz? Ne dedikodular yapıyoruz? Kimlerin arkasından neler yapıyoruz? İşte bütün bunlar şeytani vesveseler, fitnelerdir. Müslümanlıkla bağdaşmayan şeylerdir. Kıymetli dinleyenler, Peygamberi zişanı görüp de Müslüman olan insanlar Kur'an'ı okumamıştı. Daha Kur'an'ın çoğu gelmemişti bile. Yazılmamıştı bile iki satırı. Ama onun ahlakına hayran kaldıkları için Müslüman oldular. Böyle ahlaklı bir insan söylüyorsa doğrudur diye. Eğer biz bu kadar yılın Müslümanı iken, İnsanlar bizi Müslüman diye bilip dururken, bizim hayatımıza heves edip de bizim gibi ya da ideal bir Müslüman gibi olmaya çalışmıyorlarsa, bunda biraz da bizim vebalimiz var demektir. Neden? Çünkü biz Muhammed Mustafa'ya layık bir ümmet olarak güzel bir ahlak sergileyemediğimiz içinden, insanlar sergileyemediğimizden insanlar bizim dinimize heves etmiyorlar. Bizim gibi Müslümanlar olmak istemiyorlar. Binaenaleyh İslam her şeyden evvel güzel ahlaktır ve güzel ahlaklı olmanın bir şartı da dile hakim olmaktır. Aynı şekilde Cenab-ı Hak bir insana bilmediği bir konu hakkında fikir yürütmek günah olarak yeter. Bu konu hakkında bilgi sahibi değilsin. Neden hemen değerlendirme yapıyorsun? Hatta çok güzel bir örnek vardır. Beşinci halife diye ifade edilen Ömer bin Abdülaziz şöyle der
zamanının hakimlerine. Sizden birinize bir gözü çıkarılmış ve gözünü avucunun içine almış da gelmiş bir adam uğrasa, gördün mü ey kadı efendi, hasmım bana ne yaptı, gözümü çıkardım diye avucunun içinde gözünü tutarken görseniz, hemen tehevvüre kapılıp, hemen heyecanlanıp, hemen öfkelenip diğer şahıs hakkında karar vermeyin. Belki öbürünün iki gözü birden çıkmıştır da yanınıza bile gelememiştir. Binaenaleyh bir kişiyi dinleyerek, tek bir kişinin etkisinde kalarak hemen bir değerlendirme yapmak doğru değildir. Aynı zamanda Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir tembihte bulunuyor. Size getirilen haberin ne olduğu kadar getirenin de kim olduğu çok önemlidir. Ya eyyühellezine amenu in ca'ukum fasikun binebe'in fetebeyyenu. Getiren kimse bir fasıksa, Allah'ın dinine isyandan çekinmeyen, Allah'ın emirlerini yapmamaktan utanmayan, yasaklarını çiğnemekten hiç endişe etmeyen biri getiriyorsa, o haberi bir daha araştırın. Çünkü o insan fıskı sebebiyle güvenliğini, güvenilirliğini kaybetmiş demektir. Her iki tarafı da mutlak surette dinlemek lazım. Sizi yönlendiren oğlunuz da olabilir, kızınız da olabilir, eşiniz de olabilir. Hemen tehevvüre kapılıp karşı tarafı suçlamamak lazım. Neden? Benim dinimin emri budur da ondan. Bu da namaz kadar önemli bir emirdir. Bu da oruç kadar önemli bir emirdir. Hocam, bütün bunları nasıl yapacağız? Bütün bunları biz yapacağız çünkü biz bu dünyada o kadar az yaşayacağız ki. Neden az yaşıyoruz? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, sizin bin yılınız, bin yıl ahiretin bir günüdür. Hatta meleklerin 50 bin yılda gidip geldiği yerdir. Melekler bir günde gidiyorlar 50 bin yıllık yolu. Dolayısıyla meleğin aldığı bu yola baktığınızda biz yaklaşık 2-2,5 dakika yaşamış oluyoruz dünyada. Peki karşılığında ne kadar yaşayacağız? O hesabı olmayan bir ahirettir. Zaten Allah demedi mi baştan? Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım. Evet, tabii ki okuyacağız, tabii ki çalışacağız, tabii ki evleneceğiz, baba olacağız, anne olacağız, dede olacağız, ne bileyim emekli olacağız, mutlu olacağız, üzüleceğiz, iş kuracağız. Yeni iş kuracağız, yeni işe başlayacağız, alacağız, satacağız. Ama bütün bunları yaparken 5 vakit namazın arasında yapacağız. Bütün bunları öncelikle varlık sebebimiz Allah'a kulluktur düşüncesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan yapacağız. Çünkü çok güzel bir söz var. Bütün bunlar ölüm geldiğinde sıfırla çarpılacaktır. Oysa sıfırla çarpılmayan şeylerdir bizim götürebileceğimiz şeyler. İşte hemen kabristana gidiverelim. Kefen var çürüyen ve geri kalan olduğu gibi bir ceset. Toprağa konu veriyor. Neyi götürüyorsa odur size ait olan. Geride bıraktıkları değil. Götürdükleri nelerdir? Hasenat ve seyyiat. İyilikler, sevaplar ve günahlar, kötülükler. Binaenaleyh günde 5 vakit namaz kılmak, Allah'ın huzuruna 5 kez durmak, bu hayatın kısa olduğunu, hesabın yakın olduğunu, bak Cenab-ı Hak bizi dünyada hesaba çekmeye başladı. Gaflete dalma kardeş. Bak birazdan Mevla'nın huzuruna duracaksın. O Mevla'nın huzuruna burada gönül isteğiyle durduğun gibi yarın ahirette büyük mahkemede de duracaksın. İnsana Allah'ı hatırlatan şeydir ibadet. Onun için haksızlık etmemek lazım. Dedikodu, gıybet, dilin bütün afetlerinden uzak durmak lazım ki biz ahirette de bütün bir hayat boyu hazırlamış olduğumuz o güzel amel defterimizle cenneti alaya doğru yol almış olalım. Evet efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kumanda masasında Safa Kaya, yapımda Aydan Oran ve ben Ahmet Ünsal. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim.
Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?